Merhaba, hoş geldiniz. Öğle sonrasını paylaşmak üzere buluştuk. Ana kumanda masamıza Yusuf bizimle, ben Hülya saat boyunca sizinle olacağım. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırladığımız İstanbul tarih konuştuğumuz bir saat var önümüzde. Keyifle geçmesini diliyoruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugün Osmanlı Hanedanı'nı konuşacağız. Bir kere Osmanlı Hanedanı deyince köklerini nerelerde, nasıl aramak gerekiyor diye soralım.
Osmanlı Hanedanı kimdir deyince verilecek en basit ve kısa cevap, 1299 yılında Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Türkmen aşiretinin beylerinden gelen bir aile. Osmanlı tarihinin kuruluşu çok farklı tarihlerde veriliyor. Yakın zamanda bununla alakalı bir takım popüler spekülasyonlar da oldu. İşte şurada kuruldu, burada kuruldu,
evet, tarihte
kuruldu.
Evet, tarihle ilgili de spekülasyon.
Ama tabii zaten bu gereksiz. Osmanlı tarihinin kuruluş tarihi belli değildir. 1231 diyen var, 83 diyen var. Onlar önemli değil. Ama o tarihlerde...
En son 1304 galiba değil mi?
Diyorlar ama o da... Yani burada bir takım ön kabulleri biz de kabul etmek durumundayız. Osmanlıların son zamanında, Sultan II. Abdülhamit devrinde Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak 1299 kabul edilmiş. Daha doğrusu 1300 kabul edilmiş, fakat Hicri takvim, Rumi takvimin konversiyonunda bir problem yaşandığı için, çünkü eskiden Mart'ta başlardı yıl. Hatta benim çocukluğumda vergi de Mart'ta başlardı. O alınmamıştı. Vergi hala Mart'taydı, fakat sonra yılbaşı ocağa çekilince problem ondan kaynaklanıyor. Çok da önemli değil. Bunu değiştirmemek lazım. 1299 herkesin kabul ettiği bir tarihtir ki makul bir izahı da vardır. Selçuklu Sultanı'nın Moğol valisi tarafından esir edilmesi ve Osmanlı Devleti'nin müstakil, artık hiç bağlı olduğu bir sultanın kalmaması, bu mühim bir tarihtir.
Bir tür bağımsızlık ilanı
tabii
gibi.
Ama ondan önce Osmanlı Devleti kadı tayin etmiş, para bastırmış, efendim savaş yapmış, ganimet taksim etmiş. Bu bir devlet alametidir. Bu tarihten önce de Osmanlı Devleti var ama bir beyliktir. Bir de o zamanın ortaçağ prensiplerine göre her devlet müstakil devlet değildir. Mesela Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda beylik olarak kuruldu. Osmanlı Devleti Oğuzların, Türkler üç boya ayrılır, Oğuzlar, Uygurlar, Kıpçaklar. Oğuzların 24 boyu vardır gelenekte. Kayı boyu bunların en meşhurları ve kalabalığıdır. Kayı boyundan bir aşiret, Karakeçili aşireti. Bu aşiret Moğolların önünden, Hülagu'nun önünden bulunduğu topraklardan ayrılıyor. Mazenderan, İran, Hazar Denizi'nin güneyi Türk topraklarıdır. Oradan bugünkü Ahlat'a geliyor. Ahlat'tan Erzincan, Sivas, Ankara ve oradan bugünkü Söğüt, Bilecik, Eskişehir havalisine yerleşiyor. Bu arada Ahlat'tayken, başta Ertuğrul Gazi var, Ahlat'tayken Selçuklu Sultanı'na yardım ediyor bir muharebede. Selçuklu Sultanı onları Uçbeyi olarak bugünkü Söğüt, Eskişehir'e yerleştiriyor. Uçbeyi demek Avrupa'daki markilik karşılığıdır. Sınır boylarındaki bir nevi otonom, muhtar valiliktir. Yani iç işlerinde serbest hareket ediyor ama dışta sultana bağlı. O zamanın Selçuklu Devleti gelenekleri böyle. Fakat direkt Selçuklu Sultan'la bağlı değil. Kastamonu'da Çobanoğulları diye bir büyük beylik var. Eyalet. Oraya bağlı. Oradan Konya'ya bağlı. Anadolu o sırada Moğol istilasına uğradı. Moğolların valisi Tebriz'de oturuyor. Sultan Aksaray'daki Moğol valisinin Türkiye temsilcisine bağlı. Aksaray'daki temsilci Tebriz'deki İlhanlı'ya bağlı, İlhan'a bağlı. O da Pekin'deki Kubilay Han'a bağlı. Dolayısıyla Osman Gazi Kubilay Han'a bağlıydı. Ama bu artık çok uzun, çok tantanalı bir bağlılıktır. Her bir bağlılık halkası yenilendikçe bağlılık...
Bir üst birlik gibi.
Evet, zayıflamış ve sembolik bir hale almıştır. Osmanlı Devleti eskiden beri müstakil gibi hareket etmiş, savaş yapmış ama bir gelenek olsun diye Selçuklu Sultanı'nı metbu tanımıştır. Ne zamana kadar? Selçuklu Devleti yıkılana kadar. İşte o da 1299'dur. Sultanın esir edilişi, yıkılış 308'dir. Ama Orhan Gazi'ye kadar Moğollara bağlılık devam etmiştir. Sonra Timur istilası olmuştur. Fatih'e kadar Timur oğullarına bağlılık devam etmiştir. İlk müstakil, hiçbir yere bağlı olmayan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun için o tarihten itibaren artık Osmanlı İmparatorluğu deniyor.
Daha öncesinde Osmanlı Devleti.
Devleti deniyor. Hı. Ondan önce beyliktir. Şimdi bu hanedanın kökeni bu. Oğuzların kayı boyundan tarihçiler ta Adem Aleyhisselam'a kadar uzanan şecereler çıkartmıştır. Fakat bunların hepsi fiktiftir, farazidir. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'dir. Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp, bir başka ismiyle Süleyman Şah'tır. Onun da babası Kaya Alp'tir. Ondan öncesini bilmiyoruz. Ama kayı boyuna mensup bir hanedandır. Ve böylece bu saydıklarımla beraber yaklaşık 800 yıllık bir hanedandır. Yani 800 yılı tarihi olarak bilinen bir hanedandır.
Peki şunu merak ediyorum. Osmanlı hanedanı dediğimizde biz Osman Bey'den gelen Osman Bey ve devamı olarak evet. değerlendiriyoruz. Ama baktığımızda dünyanın başka, gerçi doğuda hep böyle ama başka yerlerde hep bulunduğu yerle isimlenmiş.
Evet.
Mesela Bursa Devleti ya da Bursa Beyliği ya da Söğüt Beyliği demiyoruz da.
Evet, Avrupa'da, şimdi Avrupa'nın adeti Şark'tan farklıdır. Şark'ta hanedan kurucusunun ismini alır. Timur oğulları, işte Selçuk oğulları gibi, Abbasiler, Emeviler. Hep ailenin kurucusunun ismiyle anılır. Fatımiler ve Romanovlar. Rusya'da hanedanın kurucusu Roman'dır. Onun için Romanovlar derler o aileydi. Ama Avrupa'da tam tersine. Avrupa'da hanedanın neşet ettiği şehir, köy, kasaba, şato oradan ismini alır. Mesela İngiltere'deki hanedanın adı Hanover hanedanıdır. Almanya'daki Hanover'den geldiği için. Mesela Habsburg hanedanı. Hohenzollern hanedanı, Alman hanedanları, bunlar bulundukları şatonun ismiyle anılır. Battenberg şatonun ismidir. Yani dediğiniz doğru ama burada Şark dünyasındaki gelenek hanedanın kurucusunun ismiyle anılmaktır. Niçin Ertuğrul oğulları demiyorlar, Gündüz oğulları demiyorlar? Osman Bey ilk defa bir devlet kurucusu, hiçbir yere bağlı olmadan müstakil hareket eden bir kurucudur ve bütün soy ondan devam etmiştir. Onun için o ismi taşıyor. Yan kollardan gelen soyluluklar Osmanlı Devleti'nde yok. Mesela Almanya'da Prusya kralları Hohenzollernler sonra Alman imparatoru olmuştur. Yan kollardan gelen yüzlerce akrabaları vardır. Kralın 3 tane kardeşi vardır.
Burada çok fazla kol da kalmıyor herhalde belli
bunun
bir dönemden
sebebi var.
Sonra.
İki sebebi var. Birincisi Osmanlı Sarayı'nda çocuk ölümleri çok fazladır. Bunlardan bir kısmı tabii ölümlerdir. Hastalıklar. İkincisi de kardeş katlidir. Yani Osmanlı Devleti'nde belli bir zamana kadar uygulanan, belli bir zamandan sonra ve belli bir zamana kadar uygulanan kardeş katli yan kollardan bir aristokrasinin yürümesini engellemiştir. Bir başka sebep de Osmanlılar'da sadece padişah sülalesi aristokrat sayılmış. Onun dışındakileri aristokrat hava tanınmamış. Osman Gazi'nin kardeşleri vardı mesela. Amcaları vardı. Bunların çocukları halka karışmıştır.
Özellikle bir karıştırılmış.
Evet, özellikle karıştırılmış. Mesela çok yüksek rütbeler verilmemiş. Farklı bölgelerde istihdam edilerek karışması istenmiş. Buna benzer bir hadise diğer hanedanlara da uygulanmış. Mesela Osmanlı Devleti fethettiği yerde bir hanedan var. Karamanoğulları, Germiyanoğulları, İskendiyaroğulları, Akkoyunlular. Koca bir sultanlık hanedanı. Bunun kendi hizmetine giriyor fertleri umumiyette. Bu girmeyenler zaten harpte öldürülüyor veya kaçıyor. Osmanlı hizmetine girenler bulunduğu yerden çok uzak bir yerde Sancak Beyliği'ne gönderiliyor. Oradaki halka karışıyor. Yani bulunduğu yerle irtibatı kalmıyor artık.
Doğunun ve batının aslında biraz da sahip çıkıldıktan sonra kendi kültürünü alması bu yolla sağlanmış.
Evet, doğrudur.
Uçlara
doğrudur.
Gönderilmesiyle.
Uçlara gönderiyor. Yani bakıyorsunuz Akkoyunlu prensi Bosna Beyi. Yani Doğu Anadolu, Erzincan, Bitlis o havalide yaşayan bir bey, prens Bosna'ya bey olarak gitmiş. Orada yaşamış. Uzun yıllar kalıyor bey olunca. Oradan evleniyor. Çocukları orada bakıyorsunuz Osmanlı coğrafyasının her yerinde mesela Akkoyunlular var. İskendiyaroğulları var. Aynı şeyi kendi ailesine de yapmış. Padişahların kızından soyu yürümüştür. Fakat kızının çocuklarına da Fatih Sancak Bey'inden yukarı bir unvan vermeyin ki ben padişahın torunuyum, kızının oğluyum deyip bir aristokrat havaya girmesin ve yeni bir hanedan teşekkül etmesin diye. Kızların soyu da süratle kaybolmuştur. Osmanlılar.
Zaten kızlarını evlendirirken seçtikleri kriterlerde o son dönemi belki dışında bırakmak lazım. Tamamen savaşta özellikle başarı göstermiş evet. ya da yönetimde başarı göstermiş evet. insanlar olmuş. Evet.
Osmanlı damatları, Osmanlı damatları ilk devirde Anadolu beylerinin oğullarıdır veya Anadolu beyleridir. Ama bilhassa Fatih'ten itibaren artık padişah damatlarının hiçbirisi bir hanedan mensubu değildir. Küçük yaşta saraya alınmış, zekasıyla, fiziğiyle, kabiliyetiyle temayüz etmiş, liyakat göstermiş, vezirlik rütbesi almış devlet adamlarıdır. Böylece bu devlet adamları hem saraya bağlanıyor, aralarında bir klik kurmalarına engelleniyor padişaha karşı. Hem de ayrı bir aristokrat hanedan kurmalarına engel oluyorlar. Bu bir Osmanlı hanedan geleneğidir. Osmanlı hanedanının kendine mahsus hususiyetlerinden bir tanesi budur.
Dinleyicilerimiz merak edip soracaklardır, kafalarından geçiriyorlardır, akıllarından eminim. Hanedanın hiç değişmeden ya da soy olarak hiç değişmeden bugüne kadar gelmesi kalması için özel bir gayret gösterilmiş mi? Çünkü bakıyorsunuz her dönemde hanedanda hep erkek çocuklar. Tabii ki hanedan erkek çocuklardan devam ediyor. Ama öyle dönemler oluyor ki erkek çocuk yok.
Evet. Şimdi buna benzer hadiseler Avrupa'da çok yaşanmış. Yani bir hanedanın erkek mensubu kalmıyor. Neden kalmaz erkek mensubu? Savaşlar, iç harpler, salgın hastalıklar Avrupa'da çok yaygın. Erkeklerin, yani dışarıyla çok temas olan erkekleri bunlar temizliyor. Geride kızlar kalıyor. Avrupa'da hanedanlar ikiye ayrılıyor bu bakımdan. Bir kısmı kızdan da hanedanı yürüten hanedanlar var. İngiliz hanedanı böyledir mesela. Fransız hanedanı, İspanyol hanedanı böyledir. Ama mesela Alman hanedanları böyle değildir. Alman hanedanlarında soy kızdan yürümez asla. Dolayısıyla hanedan bitiyor orada. Hanedanın bütün mülkleri, arması, hukuku ona yakın başka bir hanedana veriliyor. Artık başka bir hanedan adını alıyor. Ama her Avrupa ülkesi böyle değil. Hollanda böyle değil. Belçika böyle değil. Hatta Rusya bile böyle değil. Orada da kızdan yürüyebiliyor. O bir ön kabuldür. Ama Alman veraseti kesinlikle erkekten yürütür hanedanı. Şimdi Osmanlılar'da da...
Pardon, bunu şuna benzetebilir miyiz? Mesela hanedanın bir koldan, bizde ayrı ayrı hanedanlar yok ama evet, hanedan içinde birden fazla erkek var. Evet. Hepsi öldürülmemiş.
Tabii onların soyları devam ediyor. Aynı hanedan.
Aynı hanedan içinde bir koldan diğerine geçmesi gibi mi değerlendirilir? Arma değişmiyor ama
değişmiyor. Şimdi mesela Hohenzollernleri esas alırsak, Kaiser bizim Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikimiz olan Kaiser Wilhelm Hohenzollern hanedanındandır. Prusya'daki şatosunun adıdır Hohenzollern. Şimdi bu hanedan çok kalabalıktır. İmparatorun 5-6 kardeşi vardır. Her birinin soyu devam ediyor. Mesela her birinin Hohenzollern ismine yaşadığı yerin veya sahip olduğu asalet ünvanı da eklenir. Hohenzollern Schtaufen, Hohenzollern Dresden, Hohenzollern Bremen gibi isimler alıyor. O hanedan adı artık Hohenzollern Schtaufen oluyor. Yalnız Hohenzollern dendiği zaman imparator ailesi, yanında bir şey olduğu zaman yan kollar. Ama burada öyle değil. Burada hanedan bitiyor, hiç erkek mensubu yok. Kız vesilesiyle veya herhangi bir veraset sebebiyle başka bir hanedan, enişte, damat, o hanedanın bütün haklarını üstüne alıyor. Ama o hanedan ismi artık siliniyor.
Başka bir isimle.
Başka bir isimle devam ediyor.
Yeni bir sayfa açılıyor, evet, yani.
Bazen eğer bu hanedan hükümran bir hanedansa, devlet idare eden bir hanedansa, bu hanedanın ismini de muhafaza ediyorlar. Çünkü o hükümranlığı devam ettirdikleri için. Böyle bir şey yoksa o hanedan siliniyor. Kayıtlara bakıyoruz. Bu diyor bir düklük hanedanıydı. Toprakları diyor kız oğlan kalmadığı için diyor filanca aileye geçti. Ve o aile, o düklük tamamen silinmiştir tarihten ismiyle, her şeyle.
O sayfa kapanıyor yani tamamen.
Kapanıyor. Şimdi burada umumi bir kaidedir. İlmi nesep kaidesidir. Yani genealoji kaidesidir. Soy erkekten yürür. Yani bunun kız erkek üstünlüğüyle alakası yok. Genetik ilminde bir çocuk hem annesinin hem babasının genlerini ortak taşır. Hı hı. Ama genealoji ilminde belki bir istikrar kazandırmak için genel kabul budur. Yani herkes babasının ırkında veya soyundadır. Şimdi bu hanedanlarda da böyle ama bu bir zarurettir, bir mecburiyettir. Yani hanedanın hukukunu muhafaza edebilmek için bazı aileler kızdan da yürümesini kabul etmişler ki bunun en tipik örneği İngiltere'dir. İngiltere'de erkek mensup olduğu halde mesela Kraliçe Elizabeth'in iki tane amcası vardı. İkisinin de oğulları vardır. Şimdi Gloucester dükleri, öbürleri Kent dükleri. Buna rağmen Kraliçe Elizabeth tahta çıkmıştır. Babasının kızı olduğu için. Hı hı. Erkek kardeşi yoktur. Ama Alman hanedanı olsaydı Kraliçe Elizabeth tahta çıkamazdı.
Amcaları
ve amcaların çocukları çıkardı. Tahta atlardı, onun sırası atlanırdı. Babası kral olurdu ama oğlu olmayan kralın kardeşi veya kardeşin çocukları tahta geçer veya amca çocukları tahta geçerdi. Tabii bu kızın kabul edilmesi çok komik durumlar da meydana getirmiş. İngiltere'de hanedan bitmiş erkek soyu. Ölen kralın halasının, kızının oğlu Almanya'da Hanover elektörü gelmiş İngiliz tahtına oturmuştur. İngiliz kültürünü bilmez, İngilizce bilmez.
İngilizce bilmez.
60 yaşında bir adam gelmiş İngiliz kralı olmuş, 10 yıl krallık yapmıştır. Tek kelime İngilizce öğrenmeden ölmüştür. Ve hiç bakanlar kurulu toplantısına katılmamıştır İngilizce bilmediği için.
Ne konuşacak?
Oğlu da babası kral olduğunda 40 yaşındadır. O da öğrenmemiştir. O da birkaç sene krallık yapmış, ölmüştür. Torunu artık bir İngiliz prensi olarak yetiştiği halde bakanlar kurulunu almamışlardır. Bir anayasa geleneği teşekkül etti. Merhum babanız da girmezdi, dedeniz de girmezdi demiş ve kralı almamışlardır. İngiltere'de kral ve kraliçe bakanlar kurulu toplantısına katılmaz.
Bu yüzden.
Halbuki bakanlar kralın ve kraliçenin bakanlarıdır.
Buna rağmen evet, katılmaz.
Anayasal gelenek teşekkül etmiş. Böyle enteresan şeyler de olabiliyor. Evet. Bu kıza ve kız akrabalarına taht yolu açıldığı zaman.
Tabii böylece iki düşman da aslında bir araya gelmiş oluyor.
Olabiliyor yani sonuçta. İki düşman ülke birleşiyor bazen. Mesela meşhur Schalken vardı, tarihlerde biliriz, 5. Karl Alman imparatorudur. Veraseti İspanya'yı elde etti. İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya birleşti. Uzun yıllardır böyle beraber devam etti.
Özellikle kız alıp vermeye doğan ilişkiler.
Evet, kız alıyor. Annesi mesela İspanyol prensesi. İspanya tahtında kimse kalmıyor. Büyük halasından Hollanda tahtını alıyor. Anneden İspanya tahtını. Kendisi Alman prensidir.
Ama bu enteresan bir tablo değil mi? Yani düşünsenize, hani düğünlerde takılır. Kızın halasından şu, amcasından bu, evet, dayısından bu. Yani bir koskoca ülkeler.
Enteresan bir tablo. Bir müddet Orta Çağ ve Yeni Çağ'da bu uygulanmış ama yani birbirini hiç sevmeyen milletlerin de böyle aynı tacın altında, mesela İskoç ve İngiliz tacı da öyle birleşmişti bir ara. Birbirini hiç sevmeyen iki millet. Bak şimdi bir ama artık refaha kavuştular da fazla
çatışmaları azaldı.
Yakın zamana kadar çok çatışmalar vardı. Yani o Kraliçe Elizabeth'in, Mary Stuart'ın idamları birbirlerine meşhur hadiselerdir. Garip bir tablo meydana çıkarıyor ama dediğiniz gibi dünya barışına da hizmet ediyor. Onun için Avrupa kral aileleri hep birbiriyle evlenirler. Kraliçe Victoria zaten Avrupa'nın anneannesi veya babaannesi, büyük annesi derlerdi. Çünkü bir kızı Alman imparatoruyla evliydi, bir kızı Rus çarıyla evliydi, oğlu İngiltere kralıydı. Bütün Avrupa hanedanların Jan Willem Frisoy adında bir Hollanda kralı vardır. O Avrupa'daki bütün hanedanların atasıdır. Kızının kızının oğlu Hollanda'da, oğlunun oğlunda, bu şekilde böyle bir tablo çıkıyor.
Değişik bir soru.
Hepsi ona bağlanıyor. Evet, Jan Willem Frisoy'a.
Kısa bir ara rica edeceğim. Ben hemen arkasından burada buluşacağız tekrar. Sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı Hanedanı'nı konuşuyoruz. Şimdi tabii Avrupa'daki örnekler farklı. Her toplum kendi sosyal hayatı içinde kurallarını geliştirmiş ve bu kurallara hanedan içinde farklı uyuluyor olsa, sosyal hayatta ya da vatandaş tarafından algılanma biçimi farklı olsa bir takım kurallar çerçevesinde gitmiş. Osmanlı Hanedanı'nın da bir takım kuralları var. Evet. Dediğimiz gibi soy babadan devam ediyor. Anlaşılamayan noktalar var. Bir kere şimdi Osmanlı Hanedanı'nda Türk kadınlarla evlilik çok kısa bir süre yapılmış, evet, ilk dönemde. Ondan sonra hep cariye hükmündeki kadınlarla, evet, evlenilmiş.
Doğru.
Ve bunların Türk olma, Müslüman olmuş olabilir, evet, sonra Müslümanlığı herhangi, evet, bir milletten herkes kabul edebilir ama Türk olmadıkları.
Evet, ırk olarak Türk olmadıkları belli.
Belli. Bunun acaba soya bir etkisi var mı?
Şimdi şöyle, Osmanlı Hanedanı'nın 600-700 sene devam etmesinin en mühim sebeplerinden birisi Türk İslam kültüründeki çok kadına evlilik geleneğidir. Avrupa hanedanlarının da sönme sebeplerinden birisi boşanma yasağı ve tek kadına evlenme mecburiyetidir Hristiyanlığın. Sarayda çok kadınla evlenebilme, yani evlilik hususunda bir serbestlik olması hanedanın bazen tehlikeli, iki ciddi tehlikeli berzaha girmiştir. Biri Sultan İbrahim, biri Sultan Mahmut zamanında. Ama ondan sonra
soyun bitmesi anlamında.
Sona erme tehlikesi. Bir de Türk İslam geleneği, şimdi Osmanlı hanedanı hem İslami kültür kaidelere bağlı hem eski Türk geleneklerini, ikisini bir arada mezzetmiş bir hanedan. Bu bakımdan da enteresan. Mesela babadan devam ettiği için padişah kızlarının ne siyasi hayatta ne şeyde bir yeri yok. Yani istikbalde, çünkü Türk İslam geleneğinde bir kadının hükümdar olması mümkün değil. Padişah kızı da olsa. Vaka bir isyanda Sultan II. Mahmut, o zaman şehzade, demişler ki şimdi biz 3. Selim'i öldürdük. İsyancılar. Şehzade Mahmud'u da öldürürsek bir tek şu 4. Mustafa kalıyor. Onda çocuğu yok. Ya o da ölürse tahta kimi geçiririz? Birisi demiş ki oradan Yeniçeri, Esma Sultan'a geçiririz. Meşhur İstanbul'da yalısı olan Esma Sultan padişahın kız kardeşidir. Yani bu bir kere telaffuz edilmiş. Demek ki çok da uzak bir hadise değil ama
kabul görmediğine
kabul
göre.
Görmez. Kabul görmez bir hadisedir. Osmanlı Hanedanı böyle iki berzaha girmiş. Şimdi padişah hanımları, bu çok konuşulan bir mevzudur. Çok hakkında spekülasyon yapılan bir mevzudur. Çok kişi de neyin ne olduğunu bilmeden konuşmaktadır. Şimdi bir kere Türk İslam geleneğinde birden fazla kadınla evlenme, yani 4 kadına kadar evlenme imkanı vardır. Cariyeler için bir sınırlama yoktur. Cariye kime denir? Savaşta esir edilen düşmanların ve onların çocukları köledir. Bunların dişi olanlarına cariye deniyor. Bunların beşte biri padişahın hakkıdır savaşta elde edilenlerin. Bunların erkek olanları sarayda devlet adamı olarak Enderun'da yetiştiriliyor. Kız olanları saraya alınıyor. Sarayda yetiştiriliyor. Bunlara cariye deniyor. Bunlardan zekası, kabiliyeti, güzelliğiyle temayüz edenler padişah hanımı, şehzade hanım olmak üzere yetiştiriliyor. Evet, Osmanlı hanedanının ilk zamanlarda Müslüman beyliklerin kızlarıyla evlendiğini biliyoruz. Bunlar siyasi evliliklerdir. Karamanoğulları, İsfendiyaroğulları, Germiyanoğulları'nın hepsiyle hemen hemen.
Bölgede sulh sağlamak için.
Kız alma ve kız verme olmuş. Padişah annelerinden Dülkadiroğlu'nun kızı olan var. İsfendiyaroğlu, Karamanoğlu, Germiyanoğlu hepsinden. Ama Bizans imparatorlarından da kız var. Mesela Orhan Gazi'nin iki hanımı da Bizans. Bir hanımı, iki hanımı Bizans imparatorunun kızıdır. Bir hanımı Yarisar Tekfuru'nun kızıdır. Murat Hüdavendigar'ın annesi mesela Yarisar Tekfuru'nun kızıydı. Küçük kardeşinin annesi Bizans imparatorunun kızıydı. Bunlar bir tanesi Müslüman olmuştu. Bir tanesi olmamıştı. Yani olduğuna dair bilgi yok sarayda. Hristiyan olarak yaşamıştır. Yıldırım Bayezid'in, Sultan II. Murad'ın iki hanımları vardır. Sırp kralının kızlarıdır. Ama bunlar tamamen politik evliliklerdir. Muhtemelen evlilik de gerçekleşmemiş, çocuk da olmamış. Padişah ölünce onlar memleketine dönmüşlerdir. Şimdi ilk devir ne zamana kadar? Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar padişahların ekserisinin hanımı ve annesi Türk prensesleridir. Türk soyludur. Ama işte Türk olmayanlar da vardır. Murat Hüdavendigar'ın annesi Türk değildir. Çelebi Sultan Mehmet'in annesi çok soylu bir kadındır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunudur. Bu koldan Osmanlı padişahları hem Hazreti Ebubekir'in, hem Hazreti Ömer'in, hem Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in, dolayısıyla Hazreti Muhammed'in soyundan geliyorlar anne cihetiyle. Bu çok Germiyanoğlu'nun kızıdır. Ama anneannesi Mevlana Celaleddin Rumi soyun. Onun için Çelebi Sultan Mehmet derler. Mevlana soyundan gelenlere Çelebi dendiği için. Ama mesela Sultan II. Murad'ın, özür dilerim, Sultan II. Fatih'in, Sultan Bayezid'in annelerinin bir cariye olduğu rivayeti var. Eğer bunlar cariye ise Türk asıllı değildir. Yavuz Sultan Selim'in keza, ama Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Kırım Hanı'nın kızıdır. Türkleşmiş bir Moğol hanedanı. Şimdi Kırım Hanedanı'na Moğol derseniz garip. Ama ırk olarak Moğol'dur. Ama Kırım Hanları Moğolca bilmezler. Türkleşmişlerdir.
Hatta Kırım Hanedanı Osmanlı Hanedanı'nın varisidir.
Olarak görülmüştür. Resmen evet. Değil ama fiilen Kırım Hanları'nın Osmanlı Hanedanı bittiği zaman yerine geçeceğine dair bir inanç, bir kanaat vardı. Tarihçiler bunu yazıyorlar. Ama resmen böyle bir düzenleme olmamış.
Belki de gerek duymadığı
duyulmadık. Için. Bir de bu böyle şey ürkütücüdür yani. Biz bitersek yerimize siz geçin sözünü kolay kolay Osmanlı padişahı söylemez. Alternatif de, bildirmek olur.
Yani hele de kendi kardeşinin bile alternatif olma ihtimaline karşın ortadan kaldırılmasına izin veren
hatta
bir padişah.
Kendi ailesinde bile bir veraset usulü kurmuyor. Yani en büyük oğlan padişah olur, en küçük olur demiyor. Ya küçük oğlan daha kabiliyetliyse taht için?
Burada şey var, hani bir takım kriterler kuruyorlar mı, oluşturuyorlar mı onu bilmiyorum. Mesela şimdi baba padişah, arkamdan küçük oğlum geçecek.
Demiyor.
Peki, demiyor. Demiyor. Küçük oğlunu hedef göstermemek için demiyor
evet.
Muhtemelen.
Ama, hedef göstermiyor evet.
Ama küçük oğlan ve büyük oğlan arasındaki çekişmelerin de zaman zaman yaşanmasına.
Oluyor. Ama bunlar şöyle ilk zamanlarda Osmanlı şehzadeleri sancağa çıkıyorlar 10-12 yaşında annesiyle beraber. Biri Manisa Sancak, biri diğer Amasya. Birbirini görmüyorlar bile. Her ikisi de eşit mesafededir İstanbul'a. Padişah öldüğü zaman
kim daha çabuk gelirse?
Daha çabuk kim gelirse o padişah oluyor. Bu birkaç yüzyıl uygulanmış bir kaydedir.
Allah'ın izniyle.
Evet, Allah'ın izni. Zaten el irsü ve bil istihkak diyor. Yani hem babamın oğlu olduğum için hem de hak ettiğim için ben bu tahta çıktım diye cülüs fermanları, tahta çıkış fermanlarında bunu mutlaka belirtiyor padişah. Bil irsi ve istihkak. Yani babamın oğlu olduğu için ve de istihkak, hak ettim ben bunu. Buraya erken gelerek ve herkes beni sevdiği için.
Erken gelebilmek de birilerinin seni sevmesinden kaynaklı.
Tabii mesela Karamani Mehmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet ölünce Şehzade Bayezid'e haber vermiş. Şehzade Bayezid Cem Sultan'dan önce İstanbul'a gelerek padişahlığını ilan etmiştir. Cem Sultan bunu asla kabul etmemiştir. Memleketin bölünmesini bile teklif etmiştir. Ama Bayezid galip gelmiştir. Neden? Cem Sultan parlak, sevilen bir, sempatik bir şehzadeydi ama Bayezid vezirleri tarafından seviliyordu, evet. Vezirler onu istediler, daha oturaklı gördüler.
Bu da acaba bir takım başka ilişkilere sebep olmamış mı? Yani acaba ben arkamdan şunu yetiştiriyorum deyip onu biraz daha...
Ama şöyle, o ilişkileri kurabilecek ortam yok. Çünkü şehzade başşehirde değil. Başşehirde olsa dediğiniz doğru. Şehzadeler başşehire geldikten sonra, Sultan 1. Ahmet'ten sonra zaten bir veraset usulü var. Gelenek de olsa ailenin en yaşlısı tahta çıkıyor. Zaten klik kurmasının manası yok. Sırası kim ise onun oluyor.
Belli bir zamandan sonra.
Belli bir zamandan sonra.
Ama şu da var, yani o bazen o en yaşlı olduğu için tahta çıkan kişi gerçekten o işi yapabilecek kişi değil. Olmayabilir. Hatta zorla çıkartılanlar var. Bak, yani evet, evet. Ayakları geriye gidip kollarından sürünerek tahta getirilenler
var. Bakın efendim, şimdi bu veraset usulleri çok değişiktir. Primogenitür usulü var. Babanın büyük oğlu geçer veya ailenin en yaşlısı geçer. Senyorat. Bizdeki usul bu. Bu iyi bir usul değil. Bizde kardeş katli var iken böyle bir usul zaten olmuyordu. Çünkü ailenin en yaşlısı zaten olmuyor. Hı hı. Padişah oğlu geliyor, diğerlerini temizliyor. Bu acı bir hadise. Konuştuk veya belki başka programda konuşuyoruz kardeş katlinin gerekçelerini ve neticelerini. Ama faydalı olmuştur. Hep genç, dinamik ve güçlü olan başa geçmiştir. Kardeş katli Sultan 1. Ahmet zamanında tavsamıştır. Ondan sonra tahta hep yaşlı, ümitsiz, beklentisiz ve sahte 2-3 sene kalan insanlar geçmiştir.
Sürekliliği olmamış.
4 sene padişahlık sürmüşlerdir. Yani ve bugün bakın yakın zamanda kaybettik hanedan reisi. 97 yaşındaydı. Evet. Dinç, aklı, melekeleri yerindeydi ama bir istisnaydı bu. Yani bunun padişahlık yapması kolay değil.
Şimdi aslında bu noktaya gelecektik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru bu noktayı biraz konuşmak lazım. Şu anda tabii cumhuriyetle yönetiliyoruz. Yönetimimizden de son derece hoşnutuz. Herkesin istediğini söyleyebileceği son derece...
Efendim hoşnut olmasa bile insanlar veren... bu artık saltanatın, monarşinin yeniden kurulması çok çok çok uzak bir ihtimaldir.
Bunu zaten saltanatın kendisi de istemiyor.
Şuna, zaten ailenin
böyle bir beklentisi yok.
Böyle bir talebi,
çok röportajlarını okudum, hiç böyle
ama,
bir şey yok.
Ama efendim bir ülkede bir rejimin kurulması için altyapı gerekir. Türkiye'de saltanatın yeniden kurulması için mevcut altyapı yok ve olması da mümkün değil. Çünkü hanedan 70 sene, 80 seneden fazla yurt dışında kalmış. Türk kültürüne, Osmanlı geleneklerine uzak. İngiltere'de monarşi geleneklerle yaşamaktadır. Şimdi diyelim ki hanedanın en yaşlısına padişah olarak biat edilse neye göre hükmedecek? Saray nasıl kurulacak? Sarayda hangi gelenekler yürüyecek? O zaman bunun cumhurbaşkanından bir farkı olmaz. Onun için böyle bir şey mümkün değildir. O iş tamamen tarihe mal olmuştur.
Yani, dolayısıyla rahat rahat.
Yani şimdi bazıları bu konudan çok rahatsız oluyorlar. Yani Osmanlı hanedanından konuşulmasının, Osmanlı tarihi, yani insanların bir beklentisi mi var? Buna benzer bir endişe şer'i düzenle de alakalıdır. Türkiye'de şer'i düzenin tekrar kurulması bütün meclis ittifakla kabul etse bile mümkün değildir. Çünkü onun da altyapısı mümkün yoktur Türkiye'de. Şer'i düzen demek mahkemelerin, bütün kanunların hepsinin şer'i esaslara göre işlemesi demektir. Bu da bunu bilenlerin varlığını gerektirir. Yoksa yani öyle sakallı takkeli insanlar demek değildir bu işi yapacaklar. Dolayısıyla bu işin fiiliyatta olması mümkün değildir. İnsanlar bunu ütopik olarak isteyebilir. Herkesin istediği rejimi, komünizm olsun, faşizm olsun, şer'i... Ama Türkiye'de bunların altyapısı yoktur. Onun için bazılarının bu gibi şeylerden alerji duymasının artık zamanı geçmiştir. Bunlar tarihi birer mevzu, aktüel bir geleneklerin aktüelleştirmesi olarak konuşulmaktadır.
Şimdi eğer hanedan olsaydı kim padişah olurdu?
Evet, şu anda Ertuğrul Osman Efendi'nin 97 yaşında vefatıyla hanedan en yaşlısı şu anda Osman Bayezid Efendi'dir. Osman Bayezid Efendi... bir hususiyeti var. Vefat eden Osman Ertuğrul Efendi, yaşayan şehzadelerden bir padişah torunu olan son şehzade olduğu gibi İstanbul'da saray zamanında, saltanat zamanında doğan da son şehzadeydi.
Şu anlatıyor andaki, zaten röportajlarında evet, nasıl çıktığını. Evet. Küçük de değil. Çıktı
değil tabii. 1912'de olduğuna göre 12 yaşındaydı. Evet. Şu anda hanedanın reisi olan Osman Bayezid Efendi, yurt dışında doğan ilk şehzadedir. Sürgün 1924 Mart'ıdır. Annesinin karnında yurt dışına çıkmış. Hatta dedi ki ben dedi işte annemin karnında çıktığım için dedi bir miktar iftihar ediyorum. Yani memlekette en azından ana rahmime düşmüşüm diye. Şu anda hanedanın en yaşlısı odur. Türkiye'de padişahlık olsaydı, Osmanlı Devleti devam etseydi Osman Bayezid Efendi şu anda 3. Bayezid veya 4. Osman ismiyle padişah olacaktı. 85 yaşındadır. Hafif toplu, çok sempatik, güldüğü zaman gözlerini kaybolan, Türkçeyi gayet güzel konuşan, buna dikkat çekerim. Ertuğrul Efendi Türkiye'de doğduğu için belki öyle. Ertuğrul Osman Bayezid Efendi ise yurt dışında yaşadığı halde Türkçeyi çok güzel konuşan bir insandır. Amerikan ordusunda subaylık yaptı. Amerikan askeri mektebini bitirdi ve emekli oldu. Şu anda New York'ta yaşıyor, evlenmedi, çocuğu yok. İbrahim Tevfik Efendi'nin oğludur. İbrahim Tevfik Efendi... Sultan Abdülmecid'in padişah olmayan oğullarından Şehzade Burhanettin Efendi'nin oğludur. Şehzade Burhanettin Efendi şehzade olamadan vefat etti. Onun ismini Sultan Abdülhamit, şimdi vefat eden hanedan reisinin babasına koymuştu kardeşin ismini. Onun bir oğlu kalmıştı, İbrahim Tevfik Efendi. İbrahim Tevfik Efendi Kadıköy'de oturur. Çok renkli şahsiyetlerden birisiydi hanedanın. Hoş sohbet, neşeli. Pek öyle kalender, pek öyle şehzade gibi diye halk arasında gezen, tozan, böyle bıyıkları, kılık kıyafeti, arabasını kendi, faytonunu kendi kullanan bir şehzadeydi. Onun oğullarındandır Osman Bayezid Efendi.
Biraz mütevazı.
Mütevazı bir kimsedir, evet. Evet. Kendi gayretleriyle, şimdi Osmanlı Hanedanı'nın bir kısmı eski geleneklerden dolayı sudan çıkmış, balığa dönmüş ve yurt dışına gittikleri zaman çok sıkıntı çekmişlerdir.
Ama devam ettirmişler gelenekleri.
Bir kısmı geleneklerini devam ettirmiş ama bir kısmı uzak şehirlere düştüğü için çok büyük hayat meşakkati çekmişler.
Bir de kol kol, yani daha doğrusu babaları itibariyle bazıları biraz daha teşrifata düşkün, protokole tabii düşkün, bazıları biraz daha modern hayatı tercih etmiş. Mesela yabancılarla evlilik yapmışlar.
O bir mecburiyettir
çünkü. Pek çoğunun önünde evet, bir yabancı ismi de var. Mesela var, işte ne bileyim Ahmet var ama başında bir de Can var.
Onun bir sebebi var şöyle. Şimdi Osmanlı Hanedanı yurt dışına sürüldüğü zaman bir kere persona non grata, istenmeyen bir aile oluyor. Yani kolay kolay, hele o zaman 1924'te yurt dışında Türk yok, Müslüman çok az. Bunların Türklerle ve Müslümanların evlenmeleri çok zor. Mesela Fethi Sami Bey, Mediha Sultan'ın torunu, bana dedi ki, ben dedi kızımı dedi bir Müslümanla hiç değilse evlendirebilmek için dedi yapmadığım kalmadı dedi. Ama olmadı dedi, mümkün olmadı yani, evlendiremedim, sonra bir İngiliz'le evlendirdim dedi. Damadım Müslüman oldu ama dedi ben dedi yani
sinmemiş içine.
Üzüldüm dedi, içime sinmedi dedi ki, damadını ben gördüm, hoş bir insandı. Yani böyle bir mecburiyet var. Bir de 40'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'nın bazı ülkeleri sınır dışı etmemek için bazılarının isimlerinin değiştirilmesi şartını koştular. Yani isminde Roland, Alexander varsa, Japonya'da bunu yaptı vaktiyle. Japonya'da da mesela Haymatloslar vardı. Rusya'dan kaçan Türkler, Japon hükümeti dedi ki siz dedi mutlaka bir Japon ismi alacaksınız, yoksa ben sizi sınır dışı ederim dedi. İkinci Dünya Savaşı'nda. Mesela benim yengem bir Kazan Türküdür, dayımın karısı. Ümmü Gülsüm ismi, Japonca ismi Emikosan idi. Ümmü Gülsüm, Emikosan. Kız kardeşi Asiye idi, onun adı Yoshiya Abe idi. Yani Asiye'ye benzeyen bir Japon ismi almıştı. Her ikisini de taşıyordu, çünkü hükümet mecburiyetiydi. Hanedanın da bulundukları ülkelere göre bazılarına böyle bir mecburiyet getirildi. Şimdi mesela Zekiye Sultan gibi buradan çıktığı zaman yaşını başını almış olanlar, o harem ağalarıyla eski teşrifat, eski kuyruklu elbiseler, hotozlar, onları devam ettirdiler. Ama genç olarak çıkanlar ister istemez bulundukları yere adapte olmak zorunda kaldılar. Bunlardan bazıları bileğinin hakkıyla, kendi gayretiyle çok başarılı oldu. Mesela Ertuğrul Efendi onlardan birisiydi. Babası da kendisi de çok çalışarak ticarette zengin oldu ve iyi bir hayat yaşadı. Ama hanedanın tabii bütün mensupları bu kadar rahat olmadı.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'ye teşekkür ediyoruz. İstanbul sohbetiyle Osmanlı Hanedanı'nın kuruluşuyla bugüne bir yolculuk yaptık. Önümüzdeki hafta bu konuya belki de yine devam edeceğiz efendim. Ekip arkadaşlarımla birlikte güzel bir öğle sonrası diliyorum. Hepinize tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.